dünya dediğimiz şey de metafizik anlamda. Aynı anda hem Cenab-ı Hakk'a bir ayna tutan hem de onu perdeleyen bir hakikattir. Ona ayna tutar çünkü onun tecellisidir. Ama dünya aynı zamanda bir perdedir. Bir şeyin, bir başka varlığın aynı anda hem aynası hem perdesi olmasını kavramak bir metafizik incelik gerektirir. Bir zihin berraklığı ve letafeti gerektirir. Bu dengeyi kurduğunuz zaman da dünya tabir caizse sizin avucunuzun içine geliverir.
Hocam hoş geldiniz, sabah getirdiniz.
Eyvallah.
Şimdi dünyanın meselelerini iki bölümdür çözmeye çalışıyoruz ama bir de insanın meseleleri var. Ona dair bir şey soracağım. Programlardan birinde demiştiniz ki hani yoklukla imtihanı verdik ama varlık imtihanını verebiliyor muyuz? Emin değilim dediniz. Şimdi dışarıda ayartıcı bir dünya var. Daha güzeline sahip ol, daha iyisini al, sen hepsine layıksın. Araban şu olsun, evin böyle olsun, çocuklarının geleceği, istediğini yapabilir filan diyor. Müslümanca duruş, mesela Nuri Pakdil abi hani antikapitalist diye kendisini tarif ederdi. Biraz bunu ihtiva ediyor sanki. İnsan ne yapar da buraya gelir? Ne yaparsak eşyaya, dünyaya, maddeye karşı Müslümanca bir duruş sergilemiş olabiliriz?
Şimdi meşhur bir söz vardır biliyorsun, arifler söylemiştir sufiler için. Dünyadadır ama dünyadan değildir. Dünyada olup dünyadan olmamak, dünyalı olmamak önemli. Dünyada olduğumuzu unutmadan bizim serüvenimiz burada, bizim imtihan dünyamız bura. Bize bu kadar nimetin, ikramın yapıldığı yer burası. Yani bunları göz ardı etmeyelim. Çünkü dünya dediğimiz şey de metafizik anlamda. Aynı anda hem Cenab-ı Hakk'a bir ayna tutan hem de onu perdeleyen bir hakikattir. Ona ayna tutar çünkü onun tecellisidir. Her baktığımız gördüğümüz şey onun yaratıcı iradesinin bir neticesinde ortaya çıkmıştır. Ve onlardan hareketle biz yaratıcıya gideriz. O bağ zaten içimizde varsa o bağı kuvvetlendiririz. Ama dünya aynı zamanda bir perdedir. Yani kapılırsan ona, kaynağını, özünü unutursan, dünyada kalırsın ve burada Allah korusun tükenir, telef olur gidersin. Bir şeyin, bir başka varlığın aynı anda hem aynası hem perdesi olmasını kavramak bir metafizik incelik gerektirir. Bir zihin berraklığı ve letafeti gerektirir. Bunu aynı anda hem aklınızla, hem kalbinizle, hem muhayyilenizle, hem vicdanınızla yaparsınız. Bu dengeyi kurduğunuz zaman da dünya tabir caizse sizin avucunuzun içine geliverir. Dünya sizi değil, siz dünyayı avucunuzun içine alırsınız ve onu nasıl yöneteceğinizi, maddeyi, maddenin işte o yoldan çıkartan, ihva edici bütün özelliklerini, dünyanın şehvetini, malını, mülkünü, şusunu, busunu yönetmeye başlarsınız. Çünkü bilirsiniz ki siz ruh ve mana itibariyle bu dünyanın üstündesiniz. Madde olarak belki aynı şeyiz de, DNA'mız aynı, işte bilmem içimizdeki şeyler, kimyasal tepkimeler vesaireler benzer de vesaire, ama biz biliyoruz ki insan bundan ibaret değil, mana olarak biz dünyadan daha fazlayız, daha üstündeyiz o dünyanın. O zaman bizim dünyaya hükmetme, dünya hakkında bir tasarrufta bulunma şansımız da artar. O zaman dünya ile aramıza doğru bir mesafe koyarız. Doğru mesafeden kasıt da tam da işte dünyada olup dünyadan olmamak. Dünyada bulunup dünyalılaşmamaktır. Bu dengeyi kurabildiğimiz oranda da işte İslam düşünce geleneği muazzam bir medeniyet üretmiştir. Bir inanç olarak gelen İslam vahyi çok kısa bir sürede küresel bir medeniyete dönüşmüş. Bilimden teknolojiye, siyasetten şehirleşmeye, tabiattan ticarete, her alanda bütün insanlığa örnek teşkil eden bir medeniyet kurmuş. Ve bunu yaparken de din ile dünya, madde ile mana, ruh ile beden arasındaki dengeyi doğru kurarak yapmış. Birini birine mahkum etmemiş. Birini diğerine feda etmemiş. Birini savunacağım, koruyacağım diye diğerinden feragat etmemiş. Onu göz ardı etmemiş. Yani dünyanın da hakkını vermiş, dinin de hakkını vermiş. Aslında Müslümanca bir bakış açısıyla dünyanın hakkını vermek de dini inancın bir gereğidir, bir parçasıdır. onu doğru bir şekilde doğru yerine koyduktan sonra ya bu Cenab-ı Hakk'ın bana bir ikramıdır, bir emanetidir, onun tecellisidir deyip onu koruyup kollamak. Ama ha bir dakika bak, çok burada ölçüyü kaçırırsam bu bana perde olur haşa, kör olurum kaygısıyla da o dünyaya belli bir mesafede durabilmek ve onun üstüne çıkabilmek. Bu dengeyi kurduğumuz zaman ben yani 10. yüzyılda da 25. yüzyılda da inancımızın gereğini bu dünyada, bu maddenin, madde alemin içerisinde düzgün bir şekilde yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki din adına dünyasını, dünya adına dinini heba ediyor. Farkında değil. Bu dar şeyden çıkıp bu ikisi arasındaki dengeyi yani doğru koyabilmek, doğru kurabilmek gerekir. Bunu yaparsak dünyanın imtihanlarıyla da daha iyi baş ederiz gibi geliyor bana. Bu da tabii her an bir teyakkuz halinde olmayı gerektiriyor. Zihnen, kalben, aklen. Yani bir defa değil, bu insan her an kendini sigaya çekecek. Her an bir daha bir aynaya bakıp neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz diyecek. Bunu yapabildiğimiz oranda da bu dengeyi kurabiliriz ve din adına da dünya adına da daha doğru ve düzgün işler yapabiliriz gibi geliyor bana.
Eyvallah. Sevdiğim bir arkadaşım, çocuklarıma nasihat ediyorum diyor. Yani ayda 100 lira olsun bir sadaka verin. Oğlu demiş ki baba yani 100 lira sadakadan ne olacak sanki yani? Sadaka mı? 1 lira bile olsa ver. Niye deyince ya sadaka verenlerin arasında adın yazılsın.
Güzel.
Yani miktar önemli değil. O listede adın olsun. Sanki bir buraya gelmemiz lazım da gelemiyor muyuz? Hocam niye gelemiyoruz?
Şimdi bu ilgimizin, alakamızın talebi çok fazla bu dünyada. Her şey bizi bir yerden çekiştiriyor. Madde dünyası çekiştiriyor, siyaset çekiştiriyor, kültür dünyası, sanat dünyası, sosyal medya, meşhurların şusu, busu, magazin dünyası, moda dünyası, estetik dünya. İnsanı her tarafından korkunç bir şekilde çekiştiren bir dünyada yaşıyoruz şu anda. İnsan hangisine bakacağını, hangisine odaklanıp dengeyi nasıl kuracağını bilemez hale geliyor. O yüzden de her seferinde böyle insanları böyle bir bocalar, sersemler, ayakları dolanır halde görüyoruz. Bazen bu bir anda oluyor, bazen bir insanın bütün ömrüne yayılıyor. Güzel bir toparlayamıyor bir türlü. Hani şeyi tolere edebilirsin, yani bir dönem bir türbülansa girdi ama çıkacak oradan. Çıkacak yani, endişem yok. Şu anda hafif böyle bir sallantıda ama gelecek. O insanlara da asla umut kapısını kapatmamak lazım. Mutlaka çıkacak oradan. Bir dönem belki bunu yaşaması gerekiyor ama bir elin orada olsun. Sakın bırakma. Ya bu da şöyle yapıyor, asla öyle düşünme. Kulun kalbindekini Allah'tan başka en iyi kim bilir? Yolculuk bitmedi ki, hikaye bitmedi ki, serüven bitmedi, film bitmedi. Bir dur bakalım. Sen şimdi bir karesini aldın, orayı dondurdun ve bir hükümde bulundun. Mahkum ettin o insanı. Bir dakika. Aynı şeyi sana yapsalar, bana yapsalar, hayatımızın bir döneminde bir kareyi alıp bir fotoğraf üzerinden bizi mahkum etseler biz nerede olurduk Allah korusun? Bir dakika dur. Yürüyüş devam ediyor. Bütün herkesle insan, ilişkilerinde, eşiyle, dostuyla, yakını uzağıyla, toplumla, bir topluluğun gidişiyle, ilişkisinde böyle bir bakış açısına sahip olmalı. Bu bir yolculuk, devam ediyor. Aman durmayalım, elimiz orada olsun, onu bir şeyimiz devam etsin. Bütün bu iniş çıkışlar içerisinde tabii hayatımızda hep akılda tutmamız gereken bir husus. Şimdi ilginçtir, mesela devlet yönetiminde de bazen görüyorsunuz bunu, dedim ya, bir milletin tarihinde, hayatında da bazen, tarihçi hayatında da bu tür şeyler karşımıza çıkıyor. Dönem dönem işte Türkiye 100 yıl önce neredeydi, 200 yıl önce hangi sorunlarla uğraşıyorduk, 50 yıl önce neredeydik, bugün hangi meselelerle uğraşıyoruz, 50 yıl sonra nerede olacağız seni? Bir yani geniş bir tarihi perspektiften baktığınızda kendimizi de böyle bir analize tabi tutabiliriz. Stratejik düşünme de zaten bu büyük fotoğrafa bakarak nihai hedefe doğru nasıl yürüyeceğimize ilişkin zihnimizde bir tasavvurun oluşması anlamına geliyor. Arada yaptıklarımız taktik hamleler. Ama asıl olan stratejik olarak şu hedefe gitmek için büyük fotoğrafı nasıl okuyabilirim? İlginçtir, bizde devlet geleneği, devlet adabı aslında bu ahlakı bize öğretiyor, bu bakış açısını bize öğretiyor. Dilimizde bile bunun çok ilginç bir yansıması var. Batı'da devlet kelimesinin karşılığı olan state, status, durağanlık demek, durum demek. İngilizce'de ve İngilizce'den bize de geçen işte istasyon gibi, stand gibi kelimelerin içinde bulunan st kökü Latince'de durağanlık demektir. Durmak, bir durum, bir hal. Durmak. Hatta İngilizce'de mesela arrest kelimesi vardır. To arrest yani birini tutuklamak. Giden birini durduruyorsun. Oradaki sondaki st de odur. Dur.
Ben de isim st.
St olabilir. Serdar Tuncer'de dur. Durduğun yerde. Bir durağanlığı ifade eder. İşte statü, statüko diyoruz hep. Bunlar bir kişinin statüsü. Mesela o anda bulunduğu yer, durduğu yer. Şimdi dil de burada enteresan şeyler söylüyor bize etimoloji. Devleti böyle tanımlamışlar. Bir topluluğun bir dönemde, bir anda bulunduğu durumu, konumu, o andaki halini ve onu korumasına ilişkin alacağı tedbirleri ifade ediyor. Bizde ise devlet kelimesi develeden geliyor. Tedavül etmek, sürekli dönüşmek, akmak, bir hareket içerisinde olmak, elden ele gitmek. Dolayısıyla aslında dil bize şunu söylüyor. Nasıl insan özünde, ruh dünyasında dinamikse, sabit değilse, bir yerde durmuyorsa, akmaya devam ediyorsa, toplum da akmaya devam ediyor. Toplumu oluşturan bireyler ve onlardan ortaya çıkan kolektif kimlik de sürekli bir devinim içinde. Devlet de bu devinime, bu hareketliliğe cevap vermesi gereken bir mekanizma. Dolayısıyla devletin de kendini sürekli canlı tutması, diri tutması, kendini yenilemesi, sigaya çekmesi, aynada kendine sürekli bir bakması gerekiyor. Kendini sürekli güncellemesi gerekiyor. Dolayısıyla devlet işini yaparken de bu dinamizmi, bu akışkanlığı akılda tutarak hem kendi toplumuna hem diğer devletlere, uluslararası düzeyde bir bakış açısı bir geliştirirken, bir politika inşa ederken bu noktayı hep aklında tut diyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayette biliyorsunuz bir mülkle ilgili dikkat edin, sadece bazılarınızın arasında dolanan, tedavül eden bir şeye dönüşmesin diyor. Onun ilkesi de adalet ilkesi. Adalet olursa diyor sadece belli bir kesimin içinde elden ele dolaşan bir güç olmaktan çıkar, millete hizmet eden bir şeye dönüşür diye. Onun için de adalet temel ilke orada. Şimdi burada bu dinamizmi yani doğru anlayabilirsek, doğru okuyabilirsek, dünyayla ilişkimizde de hem bireysel olarak hem kolektif olarak, toplum olarak da, millet olarak da, ümmet olarak da bunu daha doğru bir yere oturturuz. Daha önce de ben bunu birkaç vesileyle söylemiştim. İslam dünyadan kaçan bir din değildir. Dünyayı dönüştürmek için harekete geçen dinamik bir dindir. Dünyayı dönüştürmek demek aslında maddeyi kendi bulunduğu seviyenin üzerine taşımak demektir. Sembolik anlamlar, kavramsal manalar katarak onu bulunduğu yerin üzerinde bir yere taşımaktır. Taşı alıyorsun, ev yapıyorsun. İnsan için bir mekana dönüştürüyorsun. Taş artık taş olmaktan çıkıyor. Ahşabı alıyorsun, bir cami yapıyorsun. Artık ahşap, ağaç, ağaç olmaktan çıkıyor, bir mabede dönüşüyor. Bir basit teli alıyorsun, bir enstrüman yapıyorsun. Bir tını, bir nota, bir ses çıkartıyorsun. O insana artık bir ağıt oluyor, bir türkü oluyor, bir ninni oluyor. Şimdi bu maddenin manasını yükseltmek demektir. Metafizik olarak onu yükseltmek anlamına geliyor. Maddeye böyle bakabilirsek, her manada, yani kumaşından, camına, taşından, işte dünyanın bütün sunduğu diğer bütün imkanlara kadar. Böyle baktığımız zaman dünyada olup dünyadan olmamayı, dünyalılaşmamayı da becerebiliriz gibi geliyor bana.
Saadettin Ökten Hoca, selam olsun, istina ve iktifa der ve bunların içini öyle güzel doldurarak söyler ki ifade etmese dahi o deyince istinanın ve iktifanın mühim bir şey olduğunu fark edersin.
İstina çok önemli. Yani dünyadan müstani olmak, uzak olmak, ona muhtaç olmamak. İnsan insana müstani olmaz. O kibir getirir Allah korusun. Ama dünyaya, maddeye karşı müstani olursun. Yani benim eyvallahım yok. Sen bir dakika yani. Diyebilmeli insan maddeye değil mi? Ya sen benim altımdasın ya, ben sana niye gelip kul köle olacakmışım diyebilmeli insan. O istina da iktifa getiriyor tabii. Yetinmeyi öğreniyorsun. Şimdi mesela hep deniyor ya işte az çoktur. Az daha çoktur aslında.
O ne demek hocam?
Azaltmak demek aslında daha derin yaşamak demektir. Basitleştirmek, sadeleştirmek bir şeyi daha derinlemesine yaşamak demektir. Böyle bir sürü karman çorman, gürültünün, kakafoninin olduğu bir ortamda doldurmuşsun evini, odanı, zihin dünyanı, ruh evini, kalp evini bir sürü şeyle doldurmuşsun. Nefes alamaz hale gelmişsin. Nefes alamıyorsun. Işık gelmiyor. O kadar doldurmuşsun ki İngilizce tabirle stuffy hale getirmiş. Yani bir sürü şey koymuşsun oraya. Bir sadeleştir, bir aç, bak nefes almaya baş, ışık gelecek. Sen bir nefes alacak, aklın nefes alacak. Kalbin, ruhun nefes almaya başlayacak. O az çoğalacak. Az gibi görünen şey çoğalmaya başlayacak. Yani bir çalışma odan yahut evin şu kadar metrekare, önemli değil. 100 metrekare de olur, 500 metrekare de olur. O kadar çok şeyle doldurmuşsun ki 100 metrekare olmuş 25 metrekare. 500 metrekare olmuş 30 metrekare. Ne kıymeti var? Sen hala kendine daracık 20 metrekarelik bir yer açmışsın. Bir aç şöyle, bir sadeleştir, bir rahatlattır orayı. O az çoğalır işte. Az gibi görünen şey, bu eşyadır, maddedir, her neyse, senin hayatını çoğaltır aslında. Bu insan hayatı için de böyle. İnsan hayatında bu manada azlaştırabildiği oranda iktifayı öğreniyor, yetinmeyi öğreniyor. Daha azıyla daha çok şey yapmaya başlıyorsun. Ve bu senin senden aşağı olan şeylere bağımlılığını azaltıyor. Ve insan ancak kendinden daha yüksek bir şeye yöneldiği, bağlandığı zaman yükselmeye başlıyor zaten. Senden aşağıdaki şeyler seni çekiyor aşağıya. Sen onları kaldır, yani yukarıda olana yönel. O zaman bak, o zaman kanatlanıp uçmaya başlıyorsun. Gene dünyadasın, dünyadan kopmuyorsun. Dünyanın güzelliğini gene görüyorsun, o tecelliyi gene görüyorsun. Ama daha güzel yaşamaya başlıyorsun. Daha anlamlı yaşamaya başlıyorsun. Ve ondan sonra Aristo'nun dediği gibi herkes yaşar ama sadece iyiler iyi hayat yaşar demeye başlıyorsun.
O iyiler ve iyi hayatı açalım mı biraz?
Aristo iyi hayat akıl ve erdem üzere yaşanan hayattır diyor. Biyolojik hayattan farklı olarak. Biyolojik olarak herkes yaşar. Biyolojik olarak bizim hayvanlardan bir farkımız yok. Onlar da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. İyi yaşam akıl ve erdeme dayalı yaşamdır. İnsanın aklı ve erdemi kendine kılavuz ederek yaşamaya başladığı hayattır. O hayatın içinde akıl, zeka vardır, estetik vardır, ahlak vardır, erdem vardır, muhabbet vardır, dostluk vardır. İnsanı insan yapan ve yükselten, maddenin ötesine, dünyanın ötesine taşıyan bu temel özellikler vardır. Bunlar sayesinde de insan kültür inşa eder, medeniyet inşa eder, kolektif bir hayat yaşamaya başlar. İnsan artık yaşayan herhangi bir canlı olmaktan çıkar, bu dünyada ukbaya dönük hayat yaşamaya başlayan bir varlığa dönüşür. Aklın ve erdemin kendisinde tecessüm ettiği, ortaya çıktığı, taşahhus ettiği, müşahhas hale geldiği, kişileştiği, şahsileştiği bir varlık haline gelir. Bunu Aristo tabii söylerken akıl ve erdemi çok doğru bir yere oturtuyor. Ve bizim düşünürlerimiz de, bizim filozoflarımız da bunu okuduğu zaman diyorlar ki, ha tamam, bu bize son derece tanıdık bir şey. Bize yabancı değil. Elbette insan akıl ve erdemle ancak insan olabilir. O zaman da insan yeryüzüyle ilişkisini başka bir boyuta taşır. Biz burada elbette misafiriz ama hoyrat bir misafir, nankör bir misafir değiliz. Dünyanın da hakkını verip onu koruyup kollayarak bu dünyadan gideriz. O yüzden Batı dillerinde de humana kelimesi, yani insan kelimesi, human kelimesinin kökeninde olan humana hem Grekçe'de hem Latince'de inhabit, yani bir yeri mekan edinmek, temekkün etmekle aynı kökten gelir. İnsan bir yeri habitata çeviren, bir mekana dönüştüren varlık demektir. Bir yeri ev, yurt edinmek demek, oranın sahibi değil, hadimi olmak demektir. Oraya patronluk taslamak değil, orayı koruyup kollamak demektir. Oraya hoyratça davranmak değil, oranın hamisi olmak demektir. Siz bir yeri, yeriniz, yurdunuz yaptığınızda ne yaparsınız? Etrafını temizlersiniz, çakıldan, taştan kurtarırsınız. Bir tehlike vesaire gelmesin diye tedbirler alırsınız. Bahçesini yaparsınız, bostanını yaparsınız. İnsan yeryüzünü bu manada bir yurda dönüştürmeye başladığında, işte yüksek bir referansla, akıl ve erdemle dünyayı dönüştürmeye başlar. Dünyaya böyle, maddi dünyaya böyle bakabildiği için de çevreyi korur. Hayvanlara, bitkilere zulmetmez. Ama asıl önemlisi, diğer insanlarla birlikte bir habitat inşa etmeye başlar. Bir yaşam alanı inşa etmeye başlar. Ve o zaman ilişkiler daha medeni hale gelir. İlişkiler daha insani, daha centilmen, daha kibar, daha nezih hale gelir. Ve bunlar günlük hayatın kenarında, kıyısında kalan marjinal bir takım lüksler olmaktan çıkar. Tam tersine bizim hayatımızın her alanını nakış nakış işleyen birer akıl ve erdem nişanesi haline gelir. İşte iyi yaşam böyle bir şeydir. İyi yaşamak böyle bir şeydir. Ve ancak iyi yaşayanların bir hikayesi olur. Diğerlerinin sadece tarihi vardır.
Eyvallah. Şimdi türkülerde, şiirlerde gönülden bahsederken gönül yurdu, gönül ili deriz ya hocam. İnsan ve mekanı değiştiren, dönüştüren deyince gönüle de bir mekan gibi bakıp orayı da
elbette
dönüştüren.
Şimdi bizim gönül evimiz en kıymetli evimiz. Kalp evimiz, evimiz en kıymetli evimiz. Hanların olur, hamamların olur, evlerin olur vesaire. Ama gönül evi fakirse bunların hiçbir kıymeti yok. Gönül evin zenginse 50 metrekare, 100 metrekare yerde senin için bir vahaya dönüşür. Bir yaylaya dönüşür, bir ovaya dönüşür. Ve asıl önemlisi insan maddi olarak evine neyin girip çıktığına dikkat etmek zorunda olduğu gibi asıl gönül evine neyin girip çıktığına, orada kimin bulunup kimin bulunmadığına da en azami dikkati göstermek zorunda. İnsan evine herhangi bir şeyi sokar mı? Zararlı maddeyi sokar mısın? Kirli, paslı, affedersiniz böyle pis bir şeyi alıp evinizin içine getirir misiniz? Çamur oradan buradan pislik akan bir şey, yağlanmış, kokan bir şey getirip evinize sokar mısınız? Aynı şey gönül eviniz için geçerli, kalp eviniz için, akıl eviniz için geçerli. Kendimizi pandemiden bahsettik, 2 yıllık bir salgın döneminden geçtik. Maskeler taktık, aşılar olduk, uzak durduk, mesafeyi uyguladık, karantinaya girdik, dışarı çıkmadık. Kendimizi gözümüzün bile görmediği bir fiziksel virüsten korumak için yaptık bunu değil mi? Bedenimizi korumak. Doğru olan da buydu elbette. Çünkü bu bize bir emanet ve onu korumakla mükellefiz biz. Aklımızı korumak için aynı hassasiyeti gösteriyor muyuz? Kalbimizi korumak için aynı inceliği gösteriyor muyuz? Aklımıza, kalbimize neyin girip çıktığına ne kadar dikkat ediyoruz? Bedensel sağlığımız için gösterdiğimiz özenin, hassasiyetin onda birini, akli ve kalbi sağlığımız, güzelliğimiz, inceliğimiz, nezaketimiz için göstersek dünya çok daha güzel yaşanır bir hale gelecek.
Hocam teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Bu bölüm böyle bir titre ve kendine dön bölümü oldu.
Eyvallah.
Çok sağ olun.
Hep birlikte inşallah.